Ayrım 13, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 166. Bacakların arasında kadınlık organı olan bir i.e. Dünyada çözülmesi en zor psikolojik kimliklerden biri çapkınlarınkidir. Çapkın bir erkek veya bir kadın niye çok sayıda başka insanla birlikte olmak ister? Kazanovalık, Don Juan'lık üzerine yazılmış çok sayıda psikolojik tahlil kitabı vardır. Ama bunların hiçbiri yeterince tatmin edici açıklama getiremez. O nedenle Kazanovalık ruhu üzerine genelleyici izahat yerine özel kimlikler üzerine durmak daha doğrudur. Mesela Frank Sinatra. Kazanovalık üzerine en yaygın teorilerden biri şudur. Bir Kazanova birçok kadını cezbeder ama sonunda öyle bir kadına rastlar ki kendisi biter gider. Düşünüyorum acaba Frank Sinatra bu teoriyi doğrulayan örneklerden biri midir? 12 yıla yakın süre onun valeliğini yapan George Jacobs, Frank Sinatra'nın hayatında iki kadının çok özel birer yere sahip olduğunu anlatıyor. Biri onu fena halde sinirlendiren kadın, kendinden çok küçük yaştaki Mia Farrow, ötekisi hayatının sonuna kadar unutamadığı kadın Eve Gardner. Jacobs, efsanevi Eve Gardner'ı şöyle tarif ediyor. Frank bütün şarkılarını onun için okudu. Öteki bütün kadınlara onu unutmak için sahip oldu. Demek ki bir Kazanova olarak onu çarpan kadın Eve Gardner olmuş. Ama bana göre onun Mia Farrow'la ilişkilerini okumak çok daha eğlenceli. Valesini yazdığı Mr. Is adlı kitap okuyanları Sinatra'ların evini dikizleyen röntgenciye çeviriyor. Ne yalan söyleyeyim, okuması da çok keyifli. Frank Sinatra gibi istediği kadına sahip olabilen bir insan, Mia Farrow gibi kendinden çok küçük sıska bir kızla niye evlenir? Bu noktada onu en iyi tanıyan insan olan Eva Gardner'ın yaptığı çok inileyici ve irkiltici bir tahlil var. Şöyle diyor Eve. Mia bacaklarının arasında kadınlık organı olan bir i.'dır. Kitapta bu cümleyi çok açık söyler ama ben böyle daha edepli bir tercümeyi tercih ediyorum. Bitmedi. Asıl çarpıcı olanı bu cümleden sonra geliyor. Frank hayatı boyunca hep bir erkek çocukla yatmak istedi. Ama hemen arkasına eklemeyi unutmuyor. Tabii ben buna inanmıyorum. Hep diyorum ya, kadın erkeğe göre daha kötüdür diye. Söyler misiniz, rakip bir kadına bundan daha büyük kötülük nasıl yapılabilir? Ünlü erkeğin bilinçaltındaki oğlan çocuğu ve kısacık sarı saçları, sıska gövdesiyle oğlan çocuğunu andıran Mia Farrow. Kötülük, iğneleyici bir zeka ve mizahla birleşince çarpan etkisiyle daha da kötüleşiyor. Yaşlı bir erkek genç bir kızla birlikteyse ve o yıllar 60'lı yıllarsa bakın neler oluyor. Frank Sinatra uzun saçlı hippilerden, onların yaptığı müzikten nefret ediyor. Hippileri barbar kavimlerinden sonra insanın başına gelmiş ikinci istila olarak görüyor. Beatles ve Rolling Stones ile başlayan ve giderek yükselen müzik onun tüylerini diken diken ediyor. Bir gün limuziniyle bir yere giderken radyoda Doors grubunun Light My Fire şarkısı çalıyor. Şoförüne hemen şu kanalı değiştir diyor. Tesadüf ya, şoförün geçtiği öteki kanalda da Doors'un aynı şarkısı çalıyor. Sinatra iyice sinirlenip şoförüne bağırmaya başlıyor. Şoför bir başka kanala geçiyor. Orada da Doors ve Light My Fire var. Sinatra o gün çıldırıyor. Ama asıl felaket evde yaşanıyor. Çünkü Mia Farrow tam bir hippidir. Akşamları salonda tütsüler yakılıp Hint ambiyansları yaratılıyor. Tabii arada o günün modası bütün uyuşturucular gırla gidiyor. Çıldıran Sinatra sonunda intikamını kötü şekilde alıyor. Mia'nın Malcolm adlı kedisi vardır. Bu kediye acayip düşkündür. Sinatra genel olarak kedilerden nefret etmez. Ama Mia Farrow'a olan kızgınlığı nedeniyle bu kediye de gıcık olmaktadır. Bir gün Mia Farrow evinin havuzunun başında oturmaktadır. Elinde Sinatra'yı deli eden Maharishi kitapları vardır. Sinatra bir çatapat alır ve kedinin yemek kabını hemen yanına koyar. Çatapat büyük gürültüyle patlayınca kedi müthiş korkar ve evden kaçar. Hayvan öylesine korkmuştur ki onu bir daha bulamazlar. 1960'lı yıllarda Sinatra ile Farrow'un evinde işte böyle bir güller savaşı yaşanmaktadır. Bütün bunlardan sonra ben yine baştaki o soruya dönüyorum. Bir çapkın neden çok sayıda kadının peşinde koşar? Bir erkek size bilezik almışsa aman dikkat edin. 1945 yılının son günleri, Frank Sinatra'nın adı yavaş yavaş büyümektedir. Genç kızlık adıyla Nancy Barbato, yeni adıyla Nancy Sinatra, işte o günün eşinin üstü açık arabasının torpido gözünde elmas bir bilezik bulur. Yılbaşına 2-3 gün vardır. Frankie bana yılbaşı hediyesi almış diye sevinerek bileziği bulduğu yere bırakır. Heyecanla evinde vereceği yılbaşı partisini bekler. elmas bileziği bileğinde hissetmektedir. Yılbaşı gecesi herkes oradadır. Eşi sinema müzik dünyasında önemli bir yere sahip olduğu için davetler de bu çevreden insanlardır. Davetler arasında Marilyn Maxwell adlı güzel bir aktris de vardır. Nancy Sinatra'nın gözü bir ara kadının bileğindeki bileziğe takılır. Bu eşinin iki gün önce arabasının torpido gözünü bulduğu bileziktir. Çıldırır. Kadını kolundan tuttuğu gibi kapının önüne kor. Nancy Sinatra yarım asır sonra kızına o meşhum yılbaşı gecesini anlatırken şunları söyleyecektir. Başarılı bir erkeğin varsa öteki kadınlar onu tavlamak için elinden geleni yapar. Eğer erkeğin de buna yatkın birisi ise böyle şeyler senin için sürpriz olmamalı. Kadın veya erkek aynı hikayeyi başarılı ve güzel bir kadın için de anlatabilirsiniz. Eğer o başarılı ve güzel kadının da böyle işlere yatkınlığı varsa sonuç değişik mi olur? Söylemek kolay da yaşamak ve kabul etmek herhalde o kadar kolay olmasa gerek. Sinatra yıllar sonra dünyanın en güzel kadını Eve Gardner'la evlenecektir. Onunla mutlu olamayacaktır, ayrılacaktır. Yıllar sonra İspanya'da bir restoranda yine bir araya gelecektir ama Eve Gardner yemeğin ortasında restoranı terk edecektir. Frank Sinatra o geceyi bir arkadaşına şöyle anlatacaktır. Bu beni ilk terk edişi değildi ama bu defaki son oldu. Bu küçük hikayeyi Tina Sinatra'nın My Father's Daughter, Babamın Kızı adlı kitabında okudum. Kızı babasının La Via Vecchia karakterli bir İtalyan olduğunu söylüyor. Yani kalabalık, klasik İtalyan hayatına aşık bir insan. O yüzden akşam yemekleri eşinin klasik İtalya anne babası yemekten keyif alır. Bu yanıyla eski hayat tarzının insanıdır. Ama bir de öteki Sinatra vardır. Çapkın, bıçkın, La Via Novia'nın insanı. Yeni hayat tarzının adamı. İşte böyle anlarda hep o cümleyi hatırlarım. Iguana Gecesi filminde işitmiştim. İnsana ait mahrem ilişkilerin yazarı Tennessee Williams'ın muhteşem eserinden çekilen filmin soğuk kadın kahramanı Japon kıyılarının bir koyunda sandal kiralar. Denize açıldıktan kısa süre sonra sandalcı soyunmaya başlar. Önce gömleğini ve pantolonu, sonra atletini çıkarır ve sadece kilotla kalır. Filmin kadın kahramanını izleyen Ayyaş rahip, peki sonra ne oldu diye hayretle sorar. Kadın, kilotum da çıkardı der. Sandalda soğuk bir kadının karşısında çırılçıplak kalmış hiç tanımadığı bir adam. Rahip dehşet içinde sorar. Peki sen ne yaptın? Kadın, hiçbir şey yapmadım der. Rahibin hayreti daha da büyür. Nasıl yani der ve devam eder. Şaşırmadın mı? Soğuk ve ahlakçı kadına hiç beklenmeyen bir cevap gelir. İnsana ait hiçbir şey beni şaşırtmaz. Acaba gerçekten öyle mi? Yaşım ilerledikçe karşılaştığım olaylar bana şunu söylüyor. Galiba öyle. Aldatılan kocaların korkaklığı. Tarihin bilinmeyen sayfalarında kalmış acıklı bir aldatma hikayesi. Olay Osmanlı döneminde geçiyor. Kahraman genç ve güzel bir kadın. Adı Efrosin. İonya başpiskoposu Cebrail'in yeğeni. Bir kilise büyüğünün ailesinin olduğu için tabii ki çok iyi eğitim almış. Yunan klasikleri neredeyse ezbere biliyor. Kocası sık sık iş seyahatine çıkan bir tüccar. Kocasının iş seyahatleri sırasında o da evini kültürlü Hristiyan ve Müslüman genç erkeklere açar. Kültür tartışmaları yapılır. Bunlar arasında Ali Paşa'nın oğlu muhtar da vardır. Eve gelip giden Müslüman erkeklerinin hemen hepsi evlidir. Böylece kültür tartışmaları yavaş yavaş cinsel bir ilişki ortamına doğru da yönelir. Anlayacağınız, Efrosin'in evi bir tür cinsel özgürlük vaazı haline dönüşür. Evli Hristiyan kadınlar ile evli Müslüman erkekler bu vaada cinselliğin yasak meyvelerini yerler. Efrosin artık bir tür seks tarikatı oluşturmuştur. Dışarıdan bakan biri onda zenginlerle ve aristoklarla yatan müstesna bir fahişe görebilir. Ama onun yaptığı aldatmayı cinsel bir tarikatın ayinine dönüştürmekten başka bir şey değildir. Bu yasak aşk tarikatı hızla büyür. Civardaki birçok evli Hristiyan kadın ve Müslüman erkek bu tarikatın müritleri haline gelirler. Hatta evli bazı Müslüman kadınlar da bu özgür aşk tarikatına katılır. Tabii bu durum kısa zamanda duyulur. Aldatılan Hristiyan kocalarla eşleri, Efrosin ve arkadaşlarının sevgisi haline gelen Müslüman kadınlar stratejik bir ittifak kurarlar. Sonunda olay Ali Paşa'ya aktarılır. İddiaya göre bunu Ali Paşa'ya ihbar eden kişi muhtarın karısıdır. Yani Ali Paşa'nın gelini. Ali Paşa o gün bu kadınların arasından 17'sini seçerek tutuklatır ve onları ölüme mahkum eder. Ama kafasını öldürme fikri yoktur. En azından kadınların kocalarının, kardeşlerinin, anne veya babalarının kan parası verip bunları kurtarmaya çalışacağına güvenir ama ne gelen olur ne soran. Ne Hristiyan ne Müslüman kocalardan hiçbiri karısını kurtarmaya kalkışmaz. Böylece Ali Paşa ölüm emrini uygulatmaktan başka yol kalmaz. 17 kadın o gece elleri bağlanarak bir tekneye konulur ve civardaki gölün ortasına götürülür. Kafaları suya batırılarak öldürülecektir. Bir bölümü bunu alın yazısı olarak kabul edip sessizce ölümü kabullenir. Bazıları ise son nefeslerine kadar çırpınır, kurtulmaya çalışır. Çığlıkları gölün kenarındaki köyden işitilir. Özgür kadınların cesetlerinin toplanması günlerce sürer. Bu olay karşısında muhtarın ne yaptığına dair pek bilgi yoktur. Bilgi olmadığına göre bu olayı sessizce seyrettiği düşünebilir. Yasak aşk meyvelerinin yendiği tarikatın erkek tarafına bir şey olmaz. Bedeli sadece kadınlar öder. Yıllar sonra Ali Paşa bu olayda bazı kişilerin kendisini yanılttığını söyleyecektir. Ama aldatılan erkeklerden birisinin bile gelip karısının affını istememesinde kendisi için hafifletici bir neden olarak tarihi geçirmek isteyecektir. Herkesten söz ettik de bu tarikatın kurucusu Efrosin'in akıbeti hakkında tek kelime etmedik. Efrosin ne oldu? O gece gölde boğdurulanlardan biri de oydu. Ama yıllar sonra Yunanistan 1830 yılında Osmanlı egemenliğinden kurtulup bağımsızlığını aldığında bazıları Efrosin'i hatırlayacaktır. Geleceğin insanları o gece put kesilen kocası kadar korkak ve gaddar değildir. Güzel Efrosin Yunan tarihine yüksek bir fahişe olarak değil, milli bir kahraman olarak geçecektir. Çünkü zaman aldatılan bir kocadan daha affedici ve yücelticidir. Hanımefendi, her erkek bu kadar şerefsiz değil. Hayatım boyunca bir kadına kavgaya girmekten kaçındım. İki nedenden dolayı. Bir, irrasyonel. Çünkü kadınlardan korkarım. İki, rasyonel. Çünkü bir kadınla girdiğim savaşı kazanamayacağım peşinen bilirim. O yüzden yine peşinen söyleyeyim ki birazdan Posta gazetesi yazarı Yazgül Aldoğan'la yapacağım iş basit bir polemik. Yani kavga, savaş falan değil. Yazgül Aldoğan Paris'teki öğrencilik yıllarımdan tanıdığım bir arkadaşım. Doktora tezimi savunurken salondaydı. Yani yazdığım o berbat mı berbat tezi ne kadar saklamak, yok etmek istesem canlı bir şahidi var. Allah için bugüne kadar bu konuda bana ne şantaj yaptı ne de yüzüme vurdu. Aldoğan ikinci romanı ve Güneş Göremedi Şafak'ı yayımladı. Yine kadınları anlatıyor. Radikal gazetesinde Müge Akgün'ün onunla yaptığı güzel bir mülakat yayımlandı. Bugün kadınların değil erkeklerin yanındayım. O mülakat aracılığıyla bir kadınla kaybedeceğim bildiğim bir polemiğe giriyorum. Allah yardımcım olsun. Terk edilen kadın terk edilen erkekten daha çok acı çeker. Yazgül Aldoğan diyor ki, kadınlar terk edildikleri zaman inanılmaz acı çekiyorlar. Hele terk edilmenin nedeni bir başkasıysa. Bu travmaya o kadar çok tanık oldum ki. Ben de diyorum ki bu bir kadın önyargısıdır. Terk edilme acısının cinsiyete bağlı farklılaşması yoktur. Gerçekten aşıksa terk edilen erkek de çok acı çeker. Nedeni bir başka erkek olmasa bile çok acı çeker. Bu travmayı yaşayan o kadar çok erkeğe ben de tanık oldum ki. Aynı cümleyi aynı kesinlikle erkek için de söyleyebilirim. Yazgül Aldoğan diyor ki, erkek mutfakta aşçı, evde anne, sokakta hanım, yatakta orospu ister. Hem donunu çorabını yıkayacaksın adamın, hem de sabah kahvaltısında borsadaki yükselişi konuşacaksın, hem akşam yemeğinde manken kadar güzel olacaksın. Ben de diyorum ki, bu da klasik bir kadın önyargısıdır. En azından her erkek için bir genelleme yapılamaz. Ayrıca erkeğin kadından çok kimlikli rol istemesi o kadar da kötü bir şey midir? Yani gece gündüz hiç değişmeyen, hep aynı yüz ifadesiyle birbirinin karşısına çıkan kadın ve erkek rolleri daha mı iyidir? Ayrıca hiç mahsur yok bir kadın da erkekten sokakta şöyle, yatakta böyle olmasını isteyebilir. Unutmayalım, her çiftin yatak kültürü, her insanı şaşırtacak zenginliklere sahip olabilir. Yoksa Agent Provider, Victoria's Secret gibi mağazalara ne ihtiyaç vardı? Artık kullanım açısından hiç pratik olmadığı halde hala bunca jartiyer niye satılıyor? Sizce geceleri jartiyer giyen iyi bir anne yok mudur bu gökyüzünün altında vesaire? Yazgül Aldan diyor ki, kadın romantizmin, erkek seksin peşinde. Kadın onun dünyası olmak istiyor, erkek arkasını dönüyor. Ben de diyorum ki, bu da yerleşik cinsiyet nizamının hepimize empoze ettiği bir klişe. Bu dünyanın bütün pembe romanlarını kadınlar yazmıyor. İkinci yeni akımın en romantik şiirini erkek şairler yazdı. Çevremde çok romantik erkek tanıyor, biliyorum. Misal mi? Ben Deniz. Manevi hayatın romantizmden kazanan bir aptal. Yaz gülü alınan diyor ki, erkek aldatır, kadın da aldatmak ister ama cesaret edemez. Ama değecek birini bulduğu zaman da gözünü karartır, aldatır. Erkek değmese de aldatır. Ben de diyorum ki, bir kere şu berbat aldatma fiini aradan çıkararak konuşalım. Bu da çok erkefobik bir klişe. Yani dili bir karış dışarıda ağzı sulanmış, iki elini yumruk yaparak ileri geri iten azmış dominant şebek. Sürüde böyle akıllı erkekler yok mudur? Vardır elbet. Ama genelleştirmek yanlış. Aşık olmadan, hem de öyle böyle değil, sürünürcesine aşık olmadan başka kadına ilişki kuramayan erkek de vardır. Yazgül Aldoğan diyor ki, erkeğin ilişkisinin içinde duygu yoksa görmezlikten gelin. Yani erkek sıradan bir cinsellik yaşamışsa ve bunun farkına da varmamışsanız varmayın daha iyi. Ama bir cinsellik yaşamadan bile duygusal bir beraberlik yaşamaya başlamış ve sürdürüyorsa, arıyor, mesaj atıyorsa, elini bile tutmamış olsa sizin ilişkiniz bitmiş demektir. Bence sırf çocuklar ve düzeni sürdürmek adına uzatmaya değmez. Ben de diyorum ki, bu beni aşar. Şimdi bir şey söylesem herkes yanlış anlar. Netameli bir konu. Kendimi riske atamam. O yüzden kararı size bırakıyorum. 13. ayrımın sonu, sayfa 175.